Ayrım 60.
Hinererio de la gran militia elaperese in historia de crocodes, cilt 5, sayfa 658, AK, AGE, sayfa 23. Katalonyalı Pero Tafur, İstanbul'un fethi nedeniyle Türkler elbette Truva'nın öcünü alacaklardı der. Andonus e viaje de Pero Tafur por diversas parques del mundo a vivo. Madrid 1874 sayfa 168, AGE sayfa 23. Benzer bir yorum Yunan tarihi kayıtlarında İstanbul'un fethi kastedilerek Türkler Yunanlılara Truva'da yaptıklarını ödettiler biçiminde yer aldı. Historia Turcorum F60D Chronicum Periton Töreken Sultanon Kataton Ververun Alekon Kodika 3 Atina 1957 AK AGE sayfa 23. Yunanlı tarihçi Mikael Apostolis kitaplarında Türk sözcüğünü Türk olarak değiştirir ve İstanbul'un düşmesiyle Truvalıların hiç kuşku duyulmayacak biçimde geri döndüğünü söyler. History of Mehmet the Conqueror by Cravatolus AK AGE sayfa 23. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra Troya kenti yıkıntılarına gider ve orada şunları söyler. Allah uzun yıllar sonra bu kent ve sakinlerinin intikamını almayı bana bahşetti. Geçmişte buraları Yunanlılar, Makedonyalılar, Teselyalılar, Peloponezlilerce kırılıp geçirilmişti. Aradan bunca zaman geçtikten sonra bunların o dönemde ve sonrasında sık sık haksızlık ve zulüm yaptıkları Asyalıların öcünü onların torunlarını cezalandırarak aldım. Türkler, Stefani Yerasimos, Doruk Yayınları 2002, sayfa 23. Benzer söylemleri 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'te söyler ve Yunan ordusunu yendiğinde Troya'nın intikamını aldık der. Profesör Fahri Işık, Avrupa'nın inanası gelmiyor. Oktay II, Cumhuriyet 10-12-2002. Troya üzerinde bu denli durulmasının nedeni, tarihin eski dönemlerinde yer alan ve Türklerle herhangi bir ilişkinin olamayacağı sanılan bir konuda bile karşımıza umulmayacak biçimde Türklerin çıkmasıdır. Tarih iyi incelenirse, konu devlet ve uygarlık kurma, geliştirme ve yaymaya geldiğinde Türklerle karşılaşmamanın neredeyse olanaksız olduğu görülecektir. Örneğin Cengiz Han'ın kurduğu devlet tarihe Moğol İmparatorluğu olarak geçti. Ancak Moğol İmparatorluk ordusunun %90'ı Türk unsurlardan oluşuyordu. Türk Tarihinin Ana Hatları Kaynak Yayınları 2. Basım 1996 sayfa 109. En güçlü Arap devletlerinden Abbas İmparatorluğunda durum pek farklı değildi. Büyük Larus İletişim Yayınları 1. Cilt sayfa 13. Milattan sonra 868-905 yılları arasında Suriye ve Mısır'da egemenlik kuran Tolunoğulları, 935-965 arasında yaşayan Akşit devletleri ile 1250'den 1517'ye dek Mısır'a egemen olan Memlük, Kölemen devletini Eyyubiler tarafından tutsak edilen Türk askerler kurmuştu. AGE 13. cilt sayfa 7987. Tolunoğulları devletini kuranlar 9 Oğuz Türklerinden Tolon'un oğlu köle komutan Ahmet'ti. Türklerin tarihi Doğan Avcıoğlu 3. cilt Tekin Yayınları 1995 1. cilt sayfa 1324. Tarihçilerin bir İran devleti saydığı Safavi devletini 1501-1732 Türkmenlere dayanarak kuran Şah İsmail bir Türktü ve hanedanlığının kullandığı dil Türkçeydi. AGE 16. cilt sayfa 10034. Osmanlılar devleti geliştirip güçlendirme konusunda daha değişik bir yöntem izlemişler. Devletin asker ve bürokrat gereksinimini, Hristiyan çocuklarını devşirip onları dilediği biçimde eğiterek karşılaşmışlardı. AGE 5. cilt sayfa 3117. Türklerin devlet kurmada somutlanan örgütlenme becerisi, içinde yaşadıkları maddi koşulların ve dünyanın büyük bölümüne ulaşan göç eyleminin kazandırdığı, kazandırmak zorunda olduğu bir yetenektir. Göçebelik diye hor görülen ve uygarlıktan yoksunluk göstergesi sayılan mevsimlik yer değiştirmelerle büyük göç olayları birbirinden çok farklı eylemlerdir. Dünyadaki tüm toplumlar aynı Türkler gibi hayvancılık döneminden geçmişler ve değişik sürelerle göçebe olarak yaşamışlardır. Ancak hiçbiri Türkler kadar dünyaya yayılan, onu etkileyen, geniş kapsamlı ve yoğun büyük göç olayları gerçekleştirememişlerdir. İklim ya da diğer doğasal olaylar bir zamanlar yaşama son derece elverişli Orta Asya'yı çölleştirmiş ve Türkleri ana yurtları olan bu topraklardan ayrılmaya zorlamıştır. Bu ayrılış son bireyine, araç ve hayvanına, ev gereçlerine, üretim araçlarına dek bir boyun, kavmin ya da milletin tüm varlığıyla bir başka yere gitmesidir. Bu, gerçekleştirilmesi çok zor ve riskli bir iştir. Tehlikelerle dolu uzun yollardan bilinmez yerlere gitmek, oralarda dağılıp parçalanmadan varlığını korumak, gidip gitmemek, ancak ve yalnızca güçlü olmak, dayanışma içinde bulunmak ve iyi örgütlenmekle mümkün olabilir. Bu ise üretim teknikleri, askeri teknoloji ve toplumsal disiplin alanlarında gidilen yerlerden daha ileri olmayı, değişimciliği ve yenilikçiliği gerekli kılar. Bu gereklilik, örgütlenme yeteneğini ve çevreye uyum becerisini geliştirir, güçlü olmayı zorunlu hale getirir. Türkler bu beceriyi kazandıkları oranda kimliklerini koruyup diğer topluluklar içinde varlıklarını sürdürmüşler, başaramadıkları oranda eriyip yok olmuşlardır. Yok olmaya her zaman açık olan göç eylemi, özgürlüklerine düşkün Türkleri bunu korumanın zorunlu koşulu olarak devlet kurmanın ve onu güçlü kılmanın uzmanları haline getirmiştir. Onlar için ayakta kalmanın ve varlıklarını sürdürebilmenin başka bir yolu olamazdı. Nitekim Türk tarihindeki tüm yükseliş ya da çöküş süreçleri devletin güçlenme ya da güçsüzleşme dönemleriyle birlikte ortaya çıkmıştır. Göçler nedeniyle olağanüstü önem kazanan devlet ve ordu, binlerce yıl bu eylem içinde olan Türkler için yaşamlarıyla bütünleştirdikleri kutsal varlıklardır. Bu varlığa bağlılık, toplumsal kimliğin vazgeçilmez öğesidir. Ortak iradeyi oluşturan değerler sisteminin en üstünde yer alan ve geçmişten gelerek toplumsal bir gelenek halinde etkisini hala sürdüren bu bağlılık, Türk toplumlarına özgüdür ve tarihsel bir ayrıcalık durumundadır. Batıda kölecilikle başlayan devlet, toplumu oluşturan insanların büyük bir bölümünü, köleleri ve köylüleri şiddetle ezen bir gücü temsil ederken, Türklerde millet, budun, varlığını koruyan, toplumun tümünü temsil eden, kamusal bir örgüt olarak ortaya çıkmıştır. Türklerde ordu. Türklerin savaşkanlığı ve kurdukları orduların savaş yeteneği, batılılarca genel olarak vahşetin, barbarlığın göstergesi olarak ele alınır. Oysa yalnızca tarihte değil, günümüzde de herkesin yaşayarak gördüğü bir gerçektir ki, ordu ve ordunun yarattığı güç bir takım içi boş duygular ve sanlarla değil, yüksek bir eğitim, inanç sağlamlığı, teknolojik olanaklar ve bu olanakların arkasındaki bilimsel teknik gelişmeyle sağlanır. Gelişkin toplumlar, gelişkin ordular kurarlar. Bu konuda erişilen düzey, aynı zamanda bu orduları içinden çıkaran toplumun gelişkinlik düzeyinin de bir göstergesidir. Çadırda yaşayan, tanımı bilmeyen ya da bir şey üretemeyen bir toplumun, tarihin hemen her döneminde ve geniş alanlarda uzun süren egemenlikler kurması, buradaki toplumları içinde eritebilmesi olanaksızdır. Günümüzde teknolojik üstünlüğe sahip ordularıyla övünen ve bu orduları uygarlıklarının doğal ürünü olarak kabul eden batılıların konu Türk tarihi ve ordusu olduğunda içine düştüğü çelişki herhalde bilimin değil siyasi propagandanın ilgi alanına giren bir konu olmalıdır. Türklerin yüksek disiplinli, donanımlı, iyi örgütlenmiş, büyük ve güçlü ordular kurup bu orduları adeta yenilmez bir yenilmezlik efsanesine dönüştürebilmeleri, yaşam biçimlerinin olduğu kadar elbette teknolojik gelişkinliğe bağlı bir sonuçtur. Ortak bir istenç ve iradeye dönüşen savaşçılık ruhuyla teknoloji geliştirme ve örgütlenme yeteneği eski Türklerde kusursuz bir bütünlüğe ulaşmış ve bu yetenek kuşaklar boyu süren milli bir gelenek haline gelmiştir. Batılılar için Roma İmparatorluk ordusu tarihin gördüğü en disiplinli, en güçlü ordudur. Teknolojik donanımına, savaşkanlığına ve vurucu etkisine hala hayrandırlar. Amerikalı komutanlar ordularının Roma'daki gibi bir dünya ordusu olmasıyla övünürler ve kendilerini Romalılar gibi dünya egemeni olarak görürler. Geçmişte birçok batılı düşünür Roma ordusunu Türk ordusuyla kıyaslamış Ve bu kıyaslama kimi zaman hayranlık belirtisi, kimi zaman da korkutucu olan bu güce karşı önlem alınması istemiyle yapılmıştır. Venedikli Francesco Sansovino, 1560'ta yazdığı Türk İmparatorluğu'nun Kökeni ve Tarihi adlı kitabında, Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük bir millet olan Türklerin tarihsel mirasını taşıması nedeniyle incelemeyi en çok hak eden ülke olduğunu söyler ve şu görüşleri dile getirir. Eğer Türklerin iç ve dış işlerini ve askeri disiplinlerini iyi gözlemlersek, Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Romalıların bağlılık ve buyruğa uyma yeteneğinin bu ırka geçtiğini öne sürebiliriz. Türkler, Stefani Yeresimos, Doruk Yayınları 2002, sayfa 25. Aynı yazar, Türklerin Kıbrıs'ı alması nedeniyle konuyu ele alan Annali Tursesehi adlı bir inceleme yayınlar. Sansovino'nun amacı, Türklere duyduğu hayranlığı dile getirmek değil, Türk ilerleyişinin nasıl önlenebileceği konusunda ülkesini uyarmaktır. Bu kitapta şu görüşleri ileri sürer. Ordularını ve yönetim düzenlerini gözlemlediğimde Türk milletinin heybeti ve gücünün ne kadar çok incelenmesi gerektiğini görüyorum. Günümüz orduları içinde askeri disiplin ve ordu düzeni açısından Romalılara en yakın millet Türklerdir. Aynı onlar gibi savaşlarda zorluklara katlanır, her türlü zorluk karşısında sabrederler. Önderlerinin buyruklarına uyarlar. Zafer ve fetih konusunda inatçıdırlar. Ordu, zafer kazanmak için gerekli olan her şeyi hiçbir güçlük karşısında geri adım atmadan yerine getirir. Ülkenin iç huzurunu sağlamak için bozgunluk çıkaran kim varsa onların hakkından gelir, hızla mutlak adaleti ve barışı sağlar. Umarım ki yazdıklarım okunur ve insanlarımız durdurulamaz bir yangın gibi Hristiyanlık dünyasını yakmak için ilerleyen bu ateşin nasıl doğduğunu görür ve onları durduracak çareyi bulur. AGE sayfa 26. Eski Türklerin kurduğu ordularda asker sayısının genel nüfusa oranı başka hiçbir kavim ya da millette görülemeyecek kadar yüksektir. Ordunun temel gücünü doğal olarak genç nüfus oluşturur, ancak gerektiğinde yaşlılar, kadınlar ve hatta çocuklar da savaşa katılırlardı. Her yaştan insan savaşta ölmeyi, hastalıktan ölmeye yeğler. Savaşmayı, ülkeyi ve kavmi korumanın kendilerine yüklediği bir görev olarak görürdü. Bu uğurda ölmek, onlar için görevini yerine getirmenin en ihtişamlı biçimiydi. Orta Asya, Jean-Paul Rox, Kabalcı Yayınları, 1999, sayfa 41. Yaşama tutkuyla bağlıydılar. Dünyayı severler, ölmekten nefret ederlerdi ama millet varlığına yönelen bir tehlike söz konusu olduğunda ölmekten hiç çekinmezlerdi. Bir gelenek halinde iç içe geçerek günümüze dek gelen bu ikili davranış, kalıcılığı olan bir toplumsal ahlak ve bu ahlaka dayanan bir ulusal bilinçti. Diğer toplumlar, özellikle batılılar, her zaman ve kolayca eyleme dönüşen bu bilinç karşısında şaşkınlığa düşmüşler, kimi zaman korku, kimi zaman da hayranlıklarını gizlememişlerdir. Fransisken Gezgin, Julien de Rebroc, Orta Asya Bozkır askerleri için yiyecekleri olmadığında bir iki gün hiçbir şey yemezler ve hiç sabırsızlanmazlardı. Sanki tıka basa tokmuş gibi dans etmeye, şarkı söylemeye ve çarpışmaya hazırlanmaya devam ederlerdi der. AGE sayfa 46. Venedikli gezgin Marco Polo, Rubrok'la aynı kanıdadır ve Türk askeri için Il Milione adlı ünlü gezi kitabında şunları yazmıştır. Göçebe askeri koca bir ay boyunca yalnızca kımız içerek ve avladığı hayvanların etiyle beslenerek yaşayabilir ve savaşa her an hazır olurdu. Bunlar dünyada en çetin şartlarda çalışan, yorgunluğu en fazla dayanan insanlardı ve çok azla yetinerek yaşayabilirlerdi. AGE sayfa 46. Batılıların Türk askeri için yaptığı bu tür değerlendirme çoktur. Konu, savaşma yeteneği, dayanıklılık ve disiplin olduğunda, özellikle askerler savaş alanlarında gördüklerini aynı hayret ve saygılı şaşkınlıkla günümüzde de dile getirmektedirler. Birinci Dünya Savaşı'nda Arapları Türk ordusuna karşı ayaklandırıp binlerce askerin ölümüne neden olan İngiliz casusu Thomas Edward Lawrence bile Türk karşıtı savlarla dolu anılarında şunları yazacaktır. Anadolu Türk'ü dünyadaki en inatçı savaşçıydı. Kazım tekniğinde şahane yeteneğe sahip olduğu siperin içine bir kez yerleştikten sonra artık yerinden oynatılması olanaksızdı. Cephelerinin yarısı çöktüğü halde geri çekilmez, olduğu yerde direnmeye devam ederlerdi. Sert disipline sahip bu erler muhteşem bir düşmandı. Günlerce yürüyüş yapma gücüne sahiptirler. Kente girdiklerinde sırtları çantalı olarak 1000 kilometre yürüyen askerlerin postalları parçalanmış durumdaydı. Yine de trompetin ritmine uyarak disiplin içinde yürüdüler. Türk askerlerinden biri daha sonra tutsak bir İngiliz subayının postalını parçalanmış olan kendisininkiyle değiştirmeye kalktığında bir Türk subayı derhal müdahale etti. Postal geri verildi. Türk subay askerin yüzünü tokatlamaya başladı. Asker hazır orada duruyor ve her tokattan sonra selam veriyordu. Bu disipline hepimiz hayran kaldık. Bedevi Lawrence, Arap Türk, Orhan Koloğlu, Arba Yayınları 1993, İstanbul, sayfa 71-72. Çanakkale Savaşları'nda İngilizlerin Karma Kol Ordu Komutanı General William Birdward ise Türk askerinin savaşkanlığı konusunda şunları söyleyecektir. Türk askeri kadar vatanı için gözünü kırpmadan ölen, savaş anında müthiş cesaret ve fırtınalar yaratan, ateş kesildiğinde onun kadar iyi yürekli, yumuşak kalpli, düşmanın yaralarını saran bir asker yeryüzünde görülmemiştir. İleti Dergisi, Mart-Nisan 2003, Yıl 7, Sayı 82, Sayfa 3. İngiliz generalin Türk askeri için kullandığı savaşta vatanı için gözünü kırpmadan ölen, ateş kesildiğinde ise son derece iyi yürekli ve düşmanın yaralarını saran biçimindeki tanımlama, Türklerle savaşmış olan başka yabancı komutanların da sıkça dile getirdiği bir konudur.